Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili seyirciler. Burası Nar. Bundan böyle gündeme dair merak edilen soruları Yavuz Baydar'la birlikte ele alacağız. Ben Ali Abaday. Yavuz Bey hoş geldiniz.
Merhaba Ali.
Hemen konuya geçmek istiyorum. CHP milletvekili...
Konu derken 3 tane sorumuz var zaten kafaları karıştıran. Onlar üzerinde duralım. Evet.
Evet. CHP milletvekili Mehmet Ali Başarı'nın bir açıklaması oldu ve ardından ortalık yine karıştı. Gündem değişti. Bunun için ne düşünüyorsunuz?
Şimdi Ali, hakikaten Türkiye bir tuhaflıklar ülkesi. Bunu tabii artık herkes aşağı yukarı anladı da. Yani bu düzeyde hala bu şeyin devam etmesi zaman tünelinde gerilerde kalmış bir ülke manzarası ortaya koyuyor. CHP'li milletvekili, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır bir televizyon programında diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank palet fabrikasının %49'unun satıldığını, Katar'a satıldığını belirterek Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış diyor. Vay efendim, bu nasıl söylenirin? Şimdi bugün bir takım peş peşe gelen tepkilerini görüyoruz. Önce RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu. Radyo Televizyon Üst Kurulu inceleme başlatıyor bunun üzerine, bu sözler üzerine. Yani bu sözleri eden kişi dokunulmazlık sahibi bir milletvekili, altını çizelim. Ama o parti ama bu parti fark etmez. Dokunulmazlık sahibi bir milletvekili. RTÜK'ten yapılan açıklamada deniyor ki, sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu işte devamında hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır diyor. Şimdi saçma sapan bir metin. Yani işte gönül coğrafyamız, ondan sonra ordumuza dil uzatmaya. Bu dil uzatma lafı zaten Türkiye'de yetki ve güç sahibi kişilerin bu gücü elde eder etmez kullanmaya başladığı ağızlara sakız olmuş bir laf. Ne demek dil uzatmak? Yani ifade özgürlüğü ya vardır ya yoktur. Bu kişi de zaten ortada ifade özgürlüğünü kullanmış CHP milletvekili. Ardından Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıyor. İşte bir televizyon programında deniyor açıklamada, daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna, milletin önünde hakaret edilmiştir. Kahraman ordumuzun niteliklerini daha da artırmanın gayreti içindeyiz deniyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şahsi ihtiras ve hevesleri için Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayrimilli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz diyor. Yine böyle cafcaflı bir takım sözler, işte şahsi itiraz ve hevesleri için, ondan sonra bu gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz, ondan sonra deniyor. Arkasından öyle anlaşılıyor ki CHP'li Başarı hakkında işte soruşturma başlatılmış durumda. Şimdi hakikaten neresinden tutsak elimizde kalan bir durum. Yani 10 yıllardır hala farklı görüşe, eleştiriye, hangi üslupta olursa olsun, yani şiddet çağrısı içermediği sürece, doğrudan doğruya iftira niteliği taşımadığı, içeriği taşımadığı sürece müsamahasızlık had safhada. Yani dediğim gibi bir milletvekili bu lafı etmiş durumda. Bu edilen lafın suç, bırakın suçu, hakaretle dahi uzaktan yakından bir alakası yok. Bir milletvekili bir konuda eleştirirken kendi üslubuyla abartarak, abartma hakkı herkesin var televizyon programında, abartan abartana zaten bunları söylemiş durumda. Bunda ne var? Yani bir insan Türk ordusu Katar'a satılmıştır demekle nasıl suç işlemiş oluyor? Eğer böyle bir soruşturma başlatılmış ve buradan da bir şekilde cezai bir şey çıkarsa hakikaten Türkiye'nin bilmem kaçıncı kez yeniden hazin bir manzara içine sürüklendiğini görmüş, anlamış olacağız. Çünkü çok açık olarak, net olarak bunu CHP'nin savunması gerekir. Başka bir parti olsa yine aynı şeyi söylerdim. Onu da altını çizeyim. Türkiye halen Umarım devamen de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında imzası olan bir ülkedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, ki bu giderse AİHM'e kadar da gidebilir ve pek çok başka yine böyle saçma sapan nedenlerle oraya giden ifade özgürlüğü davaları gibi elbette aykırı bulunacaktır. Çünkü söylendiği gibi ifade özgürlüğünün sınırları geniştir. Hele hele dokunulmazlık sahibi milletvekilinin ağzından çıkmış ise tabii ki geniştir. Ve anayasamızın 90. maddesi çok net bir şekilde durumu ortaya koyuyor. 90. maddenin son cümlesi diyor ki, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Yani usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşma hangisi mesela burada söz konusu olan? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası Anayasa Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz diyor, deniyor. Yani koruyor. Ardından diyor ki usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin, yani burada sözünü ettiğimiz ifade özgürlüğüne ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır diyor. Yani tartışmayı ortadan kaldırıyor. Diyor ki herhangi bir şekilde buna benzer bir hadise ortaya çıkarsa o zaman geçerli olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir diyor. Yani 2 kere 2 ne ediyor? 4. Şimdi bugün böyle bir milletvekilini, bunu herhangi bir vatandaş da dile getirebilirdi Ali. Sen de söyleyebilirdin, ben de söyleyebilirdim. Dile getirdiği için birdenbire kendisini sanık, şüpheli, işte yok gayrimilli dil kullanan, şahsi ihtiras falan gibi bir sürü karşı suçlamayla yüz yüze buluyor. Hakikaten anlamak mümkün değil. Ve bu Türkiye'nin çok ciddi bir hastalığıdır bu mesele. Yeniden nüksetmiş durumda. Aslında dediğim gibi CHP'nin canla başla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak bu milletvekilinin sözlerini savunması gerekir. Ve RTÜK hakkında da herhangi bir cezai tedbir almaya kalkarsa suç duyurusunda bulunması gerekir. İfade özgürlüğü ya korunmalıdır bu ülkede ya da korunmamalıdır. İş bu kadar net.
Evet, ikinci soru bu daha çok sayılarla ilgili. Çünkü uzun süre Türkiye'nin gerçek koronavirüs rakamlarını açıklamadığı söylenmişti. Hatta Almanya'dan da nota gelmişti. Ondan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra semptom göstermese de vaka sayısını açıklayacağını söyledi ve sayılar bir anda yükseldi. Türkiye Avrupa'da en çok hastalığın görüldüğü ülkelerde dünyada ilk 5 içine girdi. Bunun dışında bugün Atilla Yeşilada Sözcü Gazetesi'nde vatandaşın TÜİK verilerine güvenmediğine, enflasyon ve işsizlik rakamlarına inanmadığını söyledi. Evet. Ve dedi ki TÜİK büyük bir şeffaflıkla enflasyonu nasıl hesapladığını açıklamalı, veri tabanını ekonomistlere açmalı, doğru enflasyon rakamı açıklanır, üzerine %3 faiz verilirse vatandaş dolarını bozdurur. Türkiye'de gerçekten şeffaf olarak hiçbir şeyin açıklanmaması konusunda neler diyeceksiniz?
Gelinen nokta zaten her şeyi anlatıyor değil mi Ali? Yani bu kadar ay boyunca başta Türkiye Tabipleri Birliği olmak üzere doktorlar, gözlemciler, hukukçular, yani bu korona vaka, hasta ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak doğrudan kamuoyuyla, halkla, toplumla sağlıklı bilgilerin paylaşılmasının ne kadar hayati olduğunu anlata anlata dillerinde tüy bitti. Ve kimse bunları dikkate almadı. Çünkü rejimin karakteri bu Türkiye'de. Yani aşağıdan, yani tabir caizse dipten gelen, sağdan soldan gelen uyarıları, sağlıklı yapıcı önerileri bir tarafa atmak ve bildiğini okumak. Ve işte korona dalgasının Türkiye'yi bir yumak gibi sardığı Mart ayından itibaren saklana saklana nasıl biz bir hangi madrabazlıkla bu sayıları aşağı gösteririz diye klasik yine Türkiye'nin geleneksel iktidar uygulamalarının icraatının bir parçasıdır bu da. Şeffaf olmamak, halktan onun bilmesi gereken hususları saklamak. Burada da bu yaşandı. Ve ama bu sadece global bir kriz olduğu için korona, bu sadece Türkiye sınırları içindeki iktidar icraatını ilgilendiren bir şey olmaktan zaten baştan itibaren bunun çıkacağı ve sınır ötesine yayılacağı da belliydi. Çünkü sonuç olarak seyahat özgürlüklerini, sınır ötesine işte geçişleri, çeşitli ülkeler arasındaki kurumsal güvene dayalı işbirliklerini falan ilgilendiren bir şeydi bu. Nitekim işte bir şekilde yaz biraz gevşer gibi oldu, hatırlayacaksın. Yani bütün ülkeler biraz gevşettiler. Turizm gelirleri, işte biraz ekonomi kendine gelsin diye, ama yeniden patladı bu. O zamana kadar da ses çıkartılmamıştı Türkiye'nin, hükümetin bilgileri saklamasına. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere. Ama tabii bütün direktifler doğrudan doğruya saraydan geliyor veya saraya danışılarak alınıyor bütün kararlar. Ondan sonra en sonunda işte bazı Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere, ya kardeşim siz sağlıklı bilgi, sağlıklı kriterlere dayalı, kabul edilmiş, üzerinde konsensüs, mutabakat sağlanmış, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine dayalı bir grafik, bir istatistik günlüğü tutmuyorsunuz dediler. Bu sizi olumsuz etkiler dediler. Bu uyarı geldi. Geldikten sonra da zaten işler karıştı. En sonunda bakıldı ki, görüldü ki bu sonsuza kadar gidecek bir şey değil. Yani ve çark edilmek zorunda kalındı. Tabii bu arada Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere hakaret yemeyen, hakkında hatta soruşturma açı işten alıkonan, görevinden alınan bir sürü insan oldu. Doktorlardan çok sayıda doktor bu yaşanan bezginlik nedeniyle işini bıraktı. Sağlık personeli travmaya girdi, depresyona girdi. Yani yönetilemedi bu iş. Yönetememenin temel sebebi de işte bu klasik saydamlıktan uzak kalma, hesap vermemek için her türlü bilgiyi saklama veya bu son örnekte gördüğümüz gibi çarpıtma. Gördüğümüz bu. Şimdi Atilla Yeşilada'nın aslında bugün, Atilla Yeşilada dostumuzun sözcüye vermiş olduğu mülakatta aktardığı şey de bununla bağlantılı. Çünkü nasıl ki korona verilerinin sağlıklı kriterler üzerine oturtulmadan, çarpıtılarak, eksiltilerek, azaltılarak verildiği konusunda toplumda genel bir kanaat oluş ve güvensizlik oluşmuş ise, aynı şekilde hem içeride Türkiye içinde hem de Türkiye dışındaki kurumlar ve bu konularla ilgili uzmanlaşmış karar verici pozisyondaki kişiler arasında da işsizlik ve enflasyon gibi temel ekonomik göstergeler konusunda son derece derin, kalıcı bir şüphe mevcut. Çünkü hemen hemen kimse, ciddiyetine inanılmış hemen hemen kimse, Türkiye'deki işsizlik rakamlarının bu TÜİK verilerine göre bize sunulan rakamlar olmadığını düşünüyor. Aynı şekilde enflasyon rakamlarının da olmadığını, böyle olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla görüyoruz ki gölge işsizlik rakamları, alternatif enflasyon rakamları yayınlayan bazı kurumlar oluştu. Yani ne kadar saklarsak saklayalım, sonuç olarak bir gerçeklik var, hakikat var, veriler var orta yerde, somut. Ve bunlar sonunda, eninde sonunda ortaya çıkıyor. Yani yalan denizinde ne kadar yüzerseniz yüzün, en sonunda bir hakikat kayasına kafayı bodoslama çarpıyorsunuz. O yaşanan da bu. Atilla Yeşilada da haklı olarak vakitli bir şekilde uyarısını yapmış durumda.
Teşekkürler. Üçüncü konu, Türkiye'den Libya'nın Misrata limanına giderken Misrata limanına giderken Alman fırkateyni Hamburg tarafından durdurulan Rosalina isimli Türk bandrolu kargo gemisi. Bu gemiye İrini Harekatı kapsamında Alman fırkateyni durdurdu. Türkiye yapılan aramaya karşı çıktı. O yüzden arama yarıda kaldı. Yapılan aramada bir şey bulunamadı. Fakat sonradan Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne giden bir istihbarat raporuna dayandırılarak bu aramanın yapıldığı söylendi. Ve Alman kimi parlamenterler, Türkiye eğer herhangi bir şüpheye yer verecek drone veya başka bir silah kaçırmıyorsa niye aramayı engelletti, niye tamamlatmadı gibi sorular da sordular. Bununla ilgili Türk basınında da çok yazılar çıkıyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Libya'ya giden geminin durdurulması, aratılmaması ve biz silah kaçırmıyorduk denmesi hakkında.
Evet, yani bu konuda son zamanlarda artan yoğunlukta bazı köşe yazıları var, yorumlar var. Hükümet yanlısı, rejim yanlısı gazetelerde özellikle işlenen bazı tezler var. Türkiye'nin ne kadar bulunduğuna dair. Yani çok detaylı hatta bazı incelemelere sergileyen yazılar da var. Ama maalesef, yani üzülerek söylemek gerekir ki bunların çoğunun Türk'ün Türkiye propagandası olmaktan öte bir anlamı bu şartlarda içinde bulunduğumuz bu karma karışık uluslararası konjonktürde başka bir anlamı yok. Neden yok? Şundan yok. Öyle bir noktaya gelindi ki Türkiye-Batı ilişkilerinde, bunun içinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri var, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri var. Onun ötesinde Türkiye'nin bu iki ülke dışı iki blok dışında ya da ABD ile AB bloğu dışındaki ülkelerden bazılarıyla da ciddi sorunları var. Arap Birliği ile neredeyse yekpareleşmiş bir Arap Birliği ile yaşadığı sorunlar var. Şimdi böyle bir konjonktürde pek çok kişinin mutabık kaldığı gibi yalnızlaşmış hatta yapayalnızlaşmış bir Türkiye hükümeti var. Erdoğan-Bahçeli yönetimi var. Şimdi dolayısıyla bu normal bir şey değil. NATO içinde önemli bir yeri olan, Avrupa Birliği ile hala kağıt üzerinde olsa bile müzakere pozisyonunda görünen, pek çok Batı kurumu içinde yer alan, OECD'si, şusu busu, bir ülkenin şu anda yaşadığı bu yapayalnızlık, bu adı konmamış tecrit hali normal değil. Dolayısıyla bu normal olmayış, bu anormallik içerisinde, bu son yaşanan Arkas isimli Arkas Holding'e bağlı geminin aranması meselesini de sanki tüm ilişkiler normalmiş gibi burada bir analiz üzerine içine oturtarak değerlendirmenin de bir anlamı olmuyor. Çünkü burada temel bir sorun var bu geminin aranması ile ilgili olarak. O da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hem Doğu Akdeniz hem de Libya üzerinden yaşanan muazzam güvensizlik sorunu. Avrupa Birliği'nin karar verici yapıları, başta Fransa olmak üzere Almanya da dahil pek çok büyük Avrupa Birliği üyesi ülke, Türkiye'nin davranış kalıplarına, yine tekrar buna dönüyoruz, kapalılığına ve meydan okuyucu nitelikteki dış politika hamlelerine karşı en azından bir güvensizlik duymakta. Bu güvensizliğin dışa vurumu olarak en son bu gemi arama hadisesini görüyoruz. Nedir bu güvensizlik? Çünkü Türkiye tüm uyarılara rağmen ve masaya dön, müzakere et çağrılarına rağmen Yunanistan'la masaya oturma uyarılarını dinlemedi. Bu konuda bir güven arttırıcı jest de yapmış değil. Tam tersine sürekli olarak Ege'de mesela Navtex ilan ederek yani gemicilere uyarı duyurusu yaparak devam ettiriyor arayışlarını. Yunanistan da buna karşı olarak bunlar devam ettiği sürece biz masaya oturamayız. Durdurun bunları, masaya oturalım sizinle beraber. Ne konuşacaksak konuşalım diyor. Özetle söylüyorum. Libya konusunda da bir barış süreci, çok kırılgan orası. Bir barış süreci başlatıldı. Çok böyle ite kaka giden bir süreç ve bir karar alındı. Denildi ki bu barış sürecini hasara uğratıcı, zarara uğratıcı, aksatıcı, tökezleyici herhangi bir dış hamle yapılmayacaktır. Buna izin verilmeyecektir dendi. İrini adı konan operasyon şeması bu. Dolayısıyla bu çerçevede yapılmış olan bir şey arama. Ama yazılara bakılırsa işte o yanlış yapılmış, buradaki prosedürler doğru takip edilmemiş, o protokole uyulmamış vesaire. Böyle baktığınız vakit elbette bir sürü şey çıkartırsınız. Ama ortada çok ciddi bir sorun var. Ankara ile Avrupa Birliği arasında. Ankara'ya hakim olan iktidar yapısıyla, onun zihniyetiyle Avrupa Birliği arasında. Dolayısıyla bu böyle bir sembolik içeriyor bunu. Dolayısıyla bunun analizine girmeye eğer güvensizlik olduğunu kabul etmezseniz istediğiniz analizi yaparsınız. Unutmayalım, o geminin arama sırasında 4 ülkeden genel, Türkiye'nin adını geçirmeyen bir uyarı daha yapıldı. İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa. İngiltere ile İtalya aslında Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin yaklaşımlarını çok sert karşı çıkan iki ülke değil. Bunu da vurgulayalım. Almanya ortada, Fransa sert, evet. Ama bu 4 ülke ortak bir metin yayınladılar, uyarı metni. Dediler ki barış sürecini, zarara uğratıcı herhangi bir hamleye, bir harekete izin verilmeyecektir dediler. Bu uyarı aslında Türkiye'ye yapılmış bir uyarı. Dolayısıyla burada güvensizlik nedir? Güvensizlik, ben senin bu tür hareketlerine şüpheyle bakıyorum. Gerekirse de yani hamle ederim, hareket ederim, girer bu gemiyi de ararım diyor. Haklı haksız o ayrı bir mesele. Ama bu güvensizliğin doğurduğu bir şey. Ve buna karşı olarak yapılacak olan tek bir şey var. Eğer ille bir analiz yapmak gerekirse, Türkiye'nin gene aynı noktaya geliyoruz. Şeffaf davranması. Ben buraya bir gemi gönderiyorum. Bu geminin işte dökümü şudur. İçinde şu şu şu şu şu vardır. Bunu herkese bildiriyorum. Hatta basına da veriyorum. Bu gemi gidiyor. Şu anda yolda. Birazdan varacak Mizrata'ya. Dolayısıyla herkes bunu bilsin diyebilirsiniz. Ama siz gizli saklı tutarsanız, o gemi araması sırasında işte saatlerce cevap vermezseniz vesaire vesaire, ortaya böyle bir karman çorman bir durum çıkar. Yani analizi doğru yapmak lazım. İstediğiniz yazıyı yazarsınız. Türkiye haklıdır, şurada haklıdır, burada haklıdır dersiniz. Şöyle olmuştur, işte şöyle aşağılandık dersiniz vesaire. Ama bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan bu muazzam güvensizlik sorununu, bu kopma halini, birbirinden iyice uzaklaşma halini ne cevap veren bir yaklaşım olmaz. Hadise bundan ibaret Ali.
Çok teşekkürler Yavuz Bey. Sevgili izleyiciler, nardaydınız. Bundan sonra gündeme dair soruları Yavuz Baydar'la ele alacağız. Yayınlarımızı Ahval'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız NAR ve diğer programların bildirimlerine hemen ulaşabilirsiniz. Yayınlarımıza yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Ayrıca haberlerimizi Ahval'den takip edebilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan haberlerimize engelsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Haber bültenimize üye olabilirsiniz. Böylelikle güne başlarken Ahval'in kendi özel haberlerinden bir seçme mailinize gelir. Ayrıca cep telefonunuz ister Android ister Apple olsun Ahval uygulamasını indirirseniz yine kesintisiz bir şekilde haberlerimize, videolarımıza ve podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
İyi günler dilerim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.